Ayrım 20. Yaşanmayan Zaman. Özgürlük Yolları 2. Jean-Paul Sartre. Sayfa 155. İçeri biri girmişti. Başı kasketli bir işçi, Philip. Bu bir proleter işte diye düşündü. Bir proleterle karşılaşmak fırsatı çok da sık çıkmamıştı karşısına. Ama onları düşündüğü çok olmuştu. 30 yaşlarında bir adamdı. Bedeni, fazla uzun kolları, çarpık bacaklarıyla, kasları güçlü ama çirkindi. Onu böyle çarpıtan, şeklini bozan yaptığı iş de herhalde. Burnunun altında dik dik sarı kıllar vardı. Kasketinde üç renkli bir kokart göze çarpıyordu. Sinirli ve rahatı kaçmış gibiydi. "Bize bir beyaz ver bakalım patron, çabuk tarafından." "Kapıyoruz," dedi patron. İşçi, "Dövüşe giden bir adama bir bardak beyazı çok görmezsin sen," dedi. Zor konuşuyordu. Kısık, tıkanık bir sesle, sanki bütün bir gün bağırmış gibi. Sağ gözünü kırparak anlattı. "Yarın sabah gidiyorum." Patron bir şişeyle bir kadeh aldı. Kadehi tezgahın üzerine koyarken sordu. "Nereye gidiyorsun?" Adam, "Suasona," dedi. "Nakliyedeyim." Kadehi ağzına doğru kaldırdı. Eli titriyordu. Şarap yere döküldü. "Karınlarını deşeceğiz onların," dedi patron. Adam sağ elinin içiyle sol elinin yumruğuna vurarak sırıttı. "İşte böyle." "Ama," dedi patron, "domuzlar güçlüdür ha." "İşte böyle," dedi adam. "Sen benim dediğime bak." İçti, dilini şaklattı, şarkı söylemeye başladı. Sinirli ve yorgun görünüyordu. Her geçen saniyeyle yüzünün çizgileri gevşiyor, gözleri kapanıyor, dudakları sarkıyordu. Ama hemen ardından acımasız bir güç göz kapaklarını kaldırıyor, dudak uçlarını yukarı çekiyordu. Bitmesini istemediği bir keyfin bitmiş, yorulmuş kurbanıydı sanki. Filip'e dönerek sordu. "Sen de gidiyor musun?" Filip geri çekildi. "Ha, hayır, daha gitmiyorum," dedi. "Ne bekliyorsun? Karınlarını deşeceğiz domuzların." Bu bir proleterdi. Filip gülümsedi ve kendini adama yaklaşmaya zorladı. Proleter, "Sana bir bardak beyaz ısmarlıyorum," dedi. "Patron, iki bardak doldur bakalım. Bir tane sana, biri buna, bu seferki benden." Patron sertçe, "Ben içmem," dedi. "Hem sonra kapanma vakti geldi. Ben sabahın dördünde kalkıyorum." Gene de bir kadeh doldurup Filip'in önüne sürdü. "Hadi tokuşturuyoruz," dedi proleter. Filip kadehini kaldırdı. Az önce bir üç kağıtçı herifin odasında, şimdi meyhanede bir işçiyle kadeh tokuşturarak beni bir görselerdi. "Sağlığınıza," dedi. "Zafere," dedi işçi. Filip adama şaşkın gözlerle baktı. Herhalde şaka ediyordu. İşçiler barıştan yanaydı her zaman. "Hadi benim dediğimi de," dedi adama. "Zafere de." Ciddi ve somurtkan bir hali vardı. "Böyle demek istemiyorum," dedi Filip. "Nasıl demek istemiyorsun?" dedi proleter. Yumruklarını sıkıyordu. Bir göğürtü sözünü kesti. Gözleri göz kapaklarının altına doğru kaydı. Çenesi bir an aşağı sarktı. Başı ileri geri sallandı. "Patron, dediğini yap," dedi. Proleterin giğirtisi durmuştu. Burnuna kadar sokularak konuştu. Leş gibi şarap kokuyordu. "Zafere demeyeceğim ben." "Zafere demek istemiyorum mu dedin? Ha? Bana mı diyorsun bunu? Bana, dövüşmeye giden bir işçiye, 38'de savaşa giden aslan Fransız askerine, ha?" Proleter Filip'i kravatından yakaladı ve kasaya doğru iterek tartakladı. "Bunu bana diyorsun, ha? Tokuşturmak istemiyorsun, ha?" Pito olsaydı ne yapardı? "O olsa benim yerimde, o olsa ne yapardı?" Patron sert bir sesle, "Hadi yap dediğini," dedi. "Burada gürültü istemiyorum ben. Sonra da çekip gidin buradan. Ben sabahın dördünde kalkıyorum." Filip kadehini kaldırdı. "Zafere," diye mırıldandı. İçti ama boğazında bir yumruk tıkalıydı. Yutamayacağım sandı. Adam yakasını bırakmıştı. Kibirle doğruldu. Elinin tersiyle bıyıklarını silerek alayla bakıyordu patrona. "Zafere demek istemiyormuş," diye anlattı. Bir yakaladım kravatından. "Sen bunu bana mı söylüyorsun?" dedim. "Bana mı söylüyorsun? Fransızların en kötüsü, ha? Dövüşmeye giden bir işçiye, bir aslan askere, ha?" Filip tezgaha parayı bıraktı, bavulunu aldı ve acele adımlarla çıktı, kapıyı kapadı. Sarhoşun biriydi, ona uyulmazdı. Pito da olsa uymazdı. "Ben korkak değilim." "Hey, buraya bak, düdük!" Adam da arkasından çıkmıştı. Philip patronun kapıyı kapadığını ve anahtarı kilitle çevirdiğini duydu. İçinde bir şeyler buz kesti. Ona sanki onu o herifle beraber bir yere kilitlemişler, kapamışlar gibi gelmişti. Adam, "Hey kaçma bakalım!" diye sesleniyordu. "Karınlarını deşeceğiz domuzların. Bak, bunu ben söylüyorum. Göreceksin bak." Sonra Philip'e yaklaştı ve kolunu onun boynuna doladı. Mario, koca Louis'nin kolunu koltuğunun altına almış, usul usul okşuyordu. Cehennemdi bu. Karanlık sokaklarda yürüyorlar, yürüyorlar, durmak bilmiyorlardı. Koca Louis öleceğini sandı. İçinden kusmak geliyor, kulakları uğulduyordu. Philip, "Acele işim var," dedi. Koca Louis, "Nereye gidiyoruz?" diye sordu. "Senin araba arayacağız. Jule gitmiyor muyuz, ha? İçkiler benden dedim mi? İçeceksin. Anladın mı ha?" Koca Louis Mario'ya baktı ve korktu. Mario, "Hadi hadi bebeğim, koca bebeğim, yoruldun mu?" diyordu. Ama yüzü aynı yüz değildi şimdi. Değişmişti. Staras sol kolunu yakalamıştı. Cehennemdi bu. Sağ kolunu çekip kurtarmak istedi ama dirseğinde keskin bir acı duydu. "Ne yapıyorsun? Dur be, kolumu kıracaksın," dedi. Philip ani bir hareketle daldı ve koşmaya başladı. Sarhoş herifin biriydi o. Bir sarhoştan kaçmaktan kötü bir yan yoktu. Staras birden sol kolunu bıraktı ve bir adım geri sıçradı. Koca Louis onun arkasında ne halt karıştırdığını görmek için dönmek istedi ama Mario sol koluna asılmış bırakmıyordu. Philip ardında bir soluma duydu. "Ulan orospu çocuğu fırlama. Korktun mu ulan? Ulan ben senin ananı. Ne oldun bebek, koca bebek? Artık kardeş değil miyiz yani?" Koca Louis gebertecekler beni diye düşündü ve korku kemiklerine dek için dondurdu. Serbest eliyle Mario'yu gırtlağından yakaladığı gibi havaya kaldırdı ama aynı anda kafası ta çenesine kadar ikiye ayrılıverdi. Koca Louis Mario'yu bıraktı, dizüstü yere çöktü, kan kaşlarından doğru boşanıyordu. Son bir çabayla Mario'yu ceketinden yakalamak istedi ama Mario bir adım geri sıçrayarak kurtuldu ve koca Louis onu bir daha göremedi. Yerden bir karış havada yere değmeden kayarak giden zenciyi gördü. Hiç de öteki zencilere benzemiyordu. Kollarını açmış gülerek ona doğru geliyordu. Koca Louis ellerini uzattı. Kafasında o feci maden katılığındaki acı vardı. Ona "Yetiş!" diye bağırdı. Alnına bir korkunç darbe daha yedi ve burun üstü kaldırımın kenarındaki ince pis suya doğru yığıldı. Philip hala koşuyordu. Kanada Oteli. Durdu, soluk aldı. Ardına baktı. Ekmişti herifi. Kravatının düğümünü düzeltti ve ölçülü adımlarla otele girdi. Sağa, sonra sola. Sağa, sonra sola. Geminin sallantısı burgu burgu baldırlarına, sonra kalçalarına kadar çıkıyor, karnının altında bir yerlerde kocaman titreşimler halinde ölüyordu. Ama kafası serbestti, yalnızca 3-5 geğirti, ekşi ekşi o kadar. Küpeştenin tahta kenarını sımsıkı tutmuştu. Saat 11, gök, yıldızlarla kıvıl kıvıldı. Uzaklarda, denizin üstünde kızıl bir ateş dans ediyordu. Parçalanmış suratım, kopmuş çene kemiğimle güllenin açtığı çukurun dibinde, pırıl pırıl göğün altında devrilmiş, yattığım zaman gözlerimde canlanan son hayal bu olacak belki de ve orada göz bebeklerimin içinde sonsuzluğa kadar asılı kalacak. Hurma yapraklarının hışırtısı ve kızıl ateşlerin ardında uzak, çok uzak olan insanlarıyla bu berrak simsiyah hayal. Onları görüyordu. Sırtlarında üniformaları, fenerlerinin altında balık istifi sıralanmış, ölüme doğru sessizce kayıp gidiyorlar. Onlar ona tek kelime söylemeden bakıyorlardı. Kızıl ateş denizin üzerinde kayıyordu. Onlar kayıyorlar. Pierre'in önünden gelip geçiyor ve ona bakıyorlardı. Hepsinden nefret ediyordu. Gecenin küçümseyen bakışları altında kendini yapayalnız ve inadına kararlı hissediyordu. Onlara bağırdı. "Haklı olan benim, haklı olan benim, korkmakta haklıyım ben. Ben yaşamak için yaratıldım, yaşamak için, yaşamak için, ölmek için değil. Hiçbir şey uğrunda ölmeye değecek kadar vazgeçilmiş değildir." Maud gelmiyordu. Nereye gitmiş olabilirdi? Eğilerek bomboş merdivene baktı. "Kaltak, beni böyle bekletmeyi göstereceğim sana." modellerle, mankenlerle, nefis vücutlu kızlarla düşüp kalkmıştı. Ama bu küçük, sıska kız vücudu bir boka benzemiyordu. O böylesine tutkuyla arzuladığı, delice arzuladığı ilk kadındı. Ensesini okşamak, bayılır buna. Siyah saçlarının başladığı yerden şehveti ağır ağır karından beyni çıkarmak, o küçücük berrak düşüncelerini felce uğratmak, seni öpeceğim, öpeceğim, içinde beni küçümseyen, hor gören neyse onun içine girecek ve onu yok edeceğim. Benimle dolduğun, yalnızca benimle dolu olduğun gözlerin göz kapaklarının altında kaybolurken Pierre'im diye inlediğin an beni küçümseyen, hor gören bakışların ne olacak görelim bakalım. Bakalım o an bana korkak diyecek misin yine? Güle güle, güle güle canım, gene gelin. Bu bir fısıltıydı. Rüzgar dağıtıp götürdü. Pierre başını çevirdi ve rüzgar kulağına doldu. Orada yukarıda burun üstünde kaptan kamerasının kapısındaki küçük lamba rüzgarla balon gibi kabaran beyaz bir giysiyi aydınlattı. Beyaz giysili kadın yavaş adımlarla korkuluğa tutunarak merdivenden iniyordu. Çünkü rüzgar vardı ve gemi sallanıyordu. Bir kabarıp şişen, bir bacaklarına yapışan sönen giysisi ağır ağır sallanarak çalan bir çana benziyordu. Birden gözden kayboldu. Güverteyi geçiyordu herhalde. Gemi bir boşluğa düştü. Deniz simsiyah ve bembeyaz başının üstündeydi. Sonra zorlukla inleyerek yükseldi ve kadın tekrar alana çıktı. Şimdi ikinci sınıf güvertenin merdivenindeydi. İşte kamerayı bunun için değiştirmişlerdi. Kadın terli ve yapış yapıştı. Saçları dağılmış. O dürüst ve önemli şeyler düşünür haliyle Pierre'i görmeden önünden gelip geçti. Pierre, orospu diye mırıldandı. İçini kocaman, sonsuz bir yabanlığın doldurduğunu hissetti. Artık istemiyordu onu. Yaşamayı istemiyordu artık. Gemi düşüyor, düşüyor denizin dibine. Pierre içindeki pamuğumsu yumuşaklıkla düşüyordu. Bir an kararsız durdu. Sonra safranın ağzına dolmasını bekledi. Küpeşteden siyah sulara sarktı ve kustu. Garson, şimdi şu küçük fişi dedi. Philip bavulunu yere bıraktı, kalemi aldı, mürekkebe batırdı. Garson elleri arkasında onu seyrediyordu. Dudaklarında zapt etmeye çabaladığı esneme mi yoksa gülme mi? Philip öfkeyle üstün başın fazla temiz diye düşündü. Hepsi önce kıyafete bakarlar. Üst tarafını görmezler bile. Kararlı bir elle yazdı. Isidore Ducas, gezici tüccar. Garsonun gözlerinin içine bakarak odamı gösterin lütfen dedi. Garson duvardan iri bir anahtar aldı. Peş peşe merdiveni çıktılar. Merdiven loştu. Mavi renkli ampuller uzak aralıklarla ortalığı aydınlatıyordu. Garsonun terlikleri taş basamaklarda gürültü yaptı. Bir kapının ardında bir çocuk ağlıyor. Havada ağır bir helak kokusu dalgalanıyordu. Oda oda kiralanan bir yer burası diye düşündü Philip. Oda oda, sefil 3-5 eşyayla, sefil ve yoksul ailelere kiraya verilen bu otelden çok hana benzeyen binaları naturalist romanlarda çok okumuş ve her seferinde tiksintiyle ürpermişti. Garson anahtarı kilide sokarak, işte burası dedi. Yeri taş döşeli kocaman bir odaydı bu. Duvarlar yarıya kadar kirli bir toprak rengine boyanmıştı. Yarıdan yukarısı tavana kadar olan yeri acı sarıydı. Bir sandalye, bir küçük masa, bunlar da kocaman odada kaybolmuşa benziyordu. İki pencere, lavabodan çok mutfak yalağına benzeyen bir lavabo ve duvara dayanmış iki kişilik geniş bir yatak. Philip, zifaf yatağını mutfağa koymuşlar sanki diye düşündü. Garson gitmiyor, bekliyordu. Gülümseyerek, 10 franktır beyim dedi. Hemen ödemenizi rica edeceğim. Philip adama 20 frank uzattı. Üstü kalsın dedi. Sabah 5:30'da uyandırın. Garson heyecanlanmış görünmedi. Giderken, eyvallah beyim dedi. İyi geceler. Philip bir an durup ardından kulak verdi. Terliklerin taş basamaklarda çıkardığı o gevşek, yumuşak gürültü duyulmaz olunca kapıya gitti, anahtarı kilitte iki kez çevirerek kilitledi, sürgüyü itti ve masayı usulca sürükleyerek kapının arkasına dayadı. Sonra bavulu masanın üzerine bıraktı ve kolları sarkmış baka kaldı. Salonun avizesi söndürülmüş, pis korkunç ihtiyarın mumları sönmüştü. Karanlık her şeyi yedi yuttu. atsız, sahipsiz, herkesin malı olan karanlık. Yalnızca bu kocaman, çırılçıplak oda karanlığın içinde pırıl pırıl parlıyordu. Tıpkı gece gibi atsız, sahipsiz, herkesin malı olan oda. Philip her tarafı uyuşmuş, işsiz güçsüz, amaçsız masaya bakıyordu. Esnedi. Oysa uykusu yoktu, boşalmıştı, bomboştu. Kış başlangıcında bütün öbür sinekler çoktan ölüp gitmişken uyanan ve uçmaya gücü olmayan zavallı unutulmuş bir sinek. Bavula bakıyor ve açmalı diyordu kendi kendine. Pijamamı çıkarmam gerek. Ama istekler beynin içinde uyuşuyor, kolunu kaldırmayı bile başaramıyor. Bavula bakıyor, duvarlara bakıyor, düşünüyordu. Neye yarar? Ölmemek için çırpınmak neye yarar? Şu dokunulması, değiştirilmesi olanaksız duvar, sefaletin zaferini haykıran renkleriyle şu duvar karşımda dururken ölmemek neye yarar? Artık korkmuyordu bile. Hop yükseliyor, hop iniyor. Artık korkmuyordu bile. Küvet içi köpük dolu, yükseliyor ve iniyor. O da yükseliyor ve iniyor. Sırt üstü uzanmış, korkmuyor bile. Kamarot gelince öfkeden kuduracak yerlere kustum çünkü ama umrumda bile değil. Her şey o kadar tatlı, o kadar yumuşaktı ki ağzındaki su, kusmuk kokusu, göğsünün içinde o yumru, bütün bedeni bir tatlılıktan, yumuşaklıktan ibaret, alnını ezerek, öğüterek dönen, dönen, dönen o tekerlek onu görüyordu. Ona bakarak eğleniyordu. Bu eskimiş ve rengi bozulmuş lastiğiyle bir taksi tekerleğiydi. Tekerlek dönüyor, tanıdık düşünceler dönüyor, dönüyordu. Ama vız geliyordu ona. Sonunda, en sonunda, sonunda vız gelebiliyordu. 8 güne kalmaz, kurşunlarıyla delik deşik ederler beni. Argonda, biliyorum ama vız gelir bana. O beni hor görüyor, küçümsüyor beni. Benim bir korkak, bir alçak olduğuma inanıyor. Ama bugün artık umrumda değil, umrumda bile değil. Vız gelir, vız gelir bana. Hiçbir şey düşünmüyorum artık. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Hiçbir şey için pişman değilim. Ve hop çıkıyor, yükseliyor, hop iniyor. Dünyanın anasını satmak öyle güzel, öyle güzel ki. Saat 11. Sessizlikte 11 vuruş. Elini uzattı, bavulu açtı. Sağ yanağı bir meşaleyle dağlanmış gibi yanıyordu. 11. Salondaki avize karanlıkta yandı yeniden. Kadın küçücük, yuvarlacık, güzel, çıplak kollarıyla koltukta oturuyordu. Sağ yanağı tutuşuyordu. İşkence başlıyordu gene. El kalkıyor, yanağı tutuşuyordu. Ben korkak değilim. Pijamasını aldı. 11. İyi geceler anne. Generalin orospusunun kokulu yanaklarından öpüyorum. Çıplak kollarına bakıyorum. Önünde eğiliyorum. İyi geceler baba. İyi geceler Philip. İyi geceler Philip. Daha dün. Dündü henüz. Aptalca bir şaşkınlıkla düşündü. Daha dün. Ne yaptım ben? Ne yaptım? Dünden bugüne ne olup bitti? Pijamamı bavuluma koydum, her günkü gibi dışarı çıktım ve her şey o anda değişmiş oldu. Kocaman bir kaya ardımda yola düştü ve o anda uçurum açtı. Şimdi artık geri dönemem. Ama ne zaman, ne zaman oldu bu? Bavulumu aldım, usulca kapıyı açtım, merdiveni indim. Dün, dün daha o koltukta oturuyordu. Öbürü ayaktaydı, şöminenin önünde, duruyordu dün. Salon aydınlık ve tatlı bir huzurla dolu. Ben Philip Gresin'im. General Lacaze'ın üvey oğlu. Edebiyat fakültesi mezunu. Geleceğin şairi. Dün, dün sonsuzluğa dek sürecek dün. Soyunmuştu. Pijamasını giydi. Bu han bozuntusunda bunlar yeni, kararsız, acemi hareketlerdi. Alışması gerekti. Rambo bavuldaydı. Almadı. Canı okumak istemiyordu. Bir kezcik, bir kezcik inanmış olsaydı bana, güzel kollarını boynuma dolamış olsaydı, bana sana inanıyorum, cesursun, güçlü olacaksın sen demiş olsaydı. Orospunun biri o. Bana, odama generalin laflarını getiriyordu. Ölmüş, kuruyup kalmış laflar, onları getirip bırakıveriyordu. Çok ağırdı onun için bu laflar, taşıyamıyordu. Laflar karyolanın altına yuvarlandı. 5 yıl boyunca onların orada kümelenip yığılmasına göz yumdum. Karyolayı çekiversinler, hepsini orada bulacaklar. Vatan, onur, ahlak, aile, hepsi toz içinde. Tekini bile kendi faydam uğruna bozmadım. Baştan çıkarmadım, tekini bile. Yalın ayak taşlara basıyordu. Aksırdı. Soğuk alacağım. Elektrik düğmesi kapının yanındaydı. Söndürdü. Sonra el yordamıyla yatağa doğru gitti. Yerde böceklere basıvermekten korkuyordu. Adam parmakları gibi iri, kocaman ayaklarıyla kesilmiş bir ele benzeyen o dev örümcek, o kara yer örümceği ya varsa ya burada, yerde varsa, yorganın altına doğru sokuldu ve kar yola gıcırdadı. Yanağı tutuşuyordu. Gecenin karanlığında bir meşale, kızıl bir alev yatağa doğru yapıştırıyordu. Yatıyorlardı. Kadın dantelli pembe geceliğini giymişti. Bu gece bunu düşünmek daha az acı vericiydi. Çünkü bu gece ona elini sürmeye cesaret edemezdi. Utanırdı kadın. O orospu da bu akşam ona el sürdürmezdi herhalde. Çocuğu sokaklarda, soğuktan, açlıktan geberirken beni düşünüyor, uyur gibi yapıyor, beni görüyor, solgun ve haşin, dudaklar kısılmış, gözler kupkuru, gece yıldızların altında yürürken görüyor beni. Korkak değil o, çocuğum korkak değil benim, çocuğum, oğlum, yavrum benim. Orada olsaydım, orada olabilseydim, yalnız onun için ve yanaklarından süzülen bu gözyaşlarını içmek, güzel, sevecen kollarını okşamak için orada olabilseydim, anneciğim, küçücük anneciğim benim. Acayip bir ses kulaklarına, "Sayın General," dedi. Yeşil bir küçük üçgen koptu ve dönmeye başladı. Üçgen dönüyordu. Rainbow'du bu. Mantar gibi büyüyordu. Kuruyor, kabuklanıyordu. Yanakta içi kan dolu bir şişlik. Zafere, zafere, zafere. Philip sıçrayarak uyanırken korkak değilim ben diye bağırdı. 20. ayrımın sonu, sayfa 163.